Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gizli kalmış bir meseleye ışık tutuyor. Şöyle bir düşünün, etrafınızda bir şeylere yavaş tepki veren ya da bir iş yapıyorken sanki dünyadan kopmuş gibi görünen insanlar var mı yok mu, ya da siz onlardan biri misiniz? Bazı insanlar için böyle bir tablo tanımlanıyor. Bu tablo, birazdan da detaylandıracağım, uyuşuk bilişsel tempo, sluggish cognitive tempo diye İngilizceden çevrilen. Bu kelimeyi çevirirken miskin, uyuşuk, ağır, sluggish kelimesi, pek çok farklı çeviri mevcut ama ben uyuşuk kelimesini seçtim. Biraz daha dilimize de oturuyor. Biraz tabii damgalayıcı bir tarafı olabilir ama yine de bir şeyleri aklımıza getirmesi adına iyi. Bu tablo dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkilendirilen bir tablo ve bu açıdan önemli. Neden böyle bir tanıma ihtiyacımız var diye sorarsanız, bunun da bir cevabı var elbette. Çünkü DHB'nin bir alt tipi gibi ya da kendi başına bir fenomenmiş gibi aslında tanımlanıyor. Hani böyle DSM tanı kılavuzlarında olan bir şeymiş gibi düşünmeyin. Bu bir tanımlama, bir betimleme gibi. Russell Barkley yapıyor yine bunu. Bir DHB teorisyeni. Daha önceki podcastlerde de söyledim. Hani DHB ile ilgili şöyle olur, böyle olur, şu şundandır, bu bundandır diye söylüyoruz ama bunlar neden oluyor? Nasıl bir bağlamda ortaya çıkıyor? Bunun arka planını en iyi teorize eden kişilerden biri Russell Barkley. Tabii bu teorizasyonun yanında DHB nedir sorusunu da biraz böyle çok geniş bir tanımdan daha daraltmaya da çalışıyor. Aslında birçok kişinin yaptığı şeylerden biri bu. Yani örneğin şizofreni ile ilgili bir şeyler konuştuğunuzda, şizofreni oldukça heterojen bir hastalık. Yani size şunu diyebilirler: halüsinasyon olan da şizofreni, hezeyan olan da şizofreni, olmayan da şizofreni. Nasıl oluyor? Yani bu ikisi, üçü, bu beş tablo nasıl aynı anda şizofreni diye isimlendiriliyor? Çok heterojen bir şeyden bahsediyorsunuz. Benzer şeyi DB için de söylemek mümkün. Oldukça heterojen bir tablo olduğu için çok tutarlı olmuyor. İnsanlar da haklı olarak benimki onunkine benzemiyor, onunki benimkine benzemiyor diye serzenişte bulunuyorlar. Russell Barkley biraz daraltmaya çalışıyor DB tanısını. Bazı DHB'lerin DHB değil başka bir tablo olduğunu söylüyor. Bu da onlardan bir tanesi. Uyuşuk bilişsel tempo. Hangi belirtilerle kendini gösterir ve neden önemli? Şimdi biraz bunlara birlikte bakalım. Özellikle yine çocuklarda görülen bir dizi bilişsel ve davranışsal semptomla tanımlanıyor. Ama yetişkinlerde de gördüğümüz bir şey. Şimdi anlatınca kafanızda canlanacak. Hani buna bir isim vermek gerekiyor mu sorusunu yine birlikte tartışırız. Ama böyle insanlar çevrenizde vardır. Bu insanların yaşadığı semptomlar çok fazla hayal kurmak, hayallere dalmak. Bu daydreaming dedikleri şey. Onunla da ilgili çok sayıda podcast yapmam isteniyor. Muhtemelen birçok insanın yakındığı bir şey. O yüzden herhalde böyle bir talep var. Hayal kurmaya dalma, bir çabayı başlatma ve sürdürmede güçlük çekme, uyuşukluk ve düşük fiziksel aktivite gibi belirtiler var. Özellikle bu kişiler yavaş hareket eden, böyle biraz geç tepki veren, az tepki veren insanlar olarak kafanızda canlanabilir. Sanki böyle onlara baktığınız zaman dışarıdan dünya ile iletişim kopmuş. Yani kendi hallerindeler, kendi kendilerine takılıyor gibiler. DHB ile benziyor tabii bazı açılardan ama aralarında bazı farklar da var. DHB'li bireyler genellikle tabii her zaman değil mi, daha enerjisi yüksek oluyor. Biraz daha böyle konuşmaları, bir koşuşturma hali var. Enerjiyi hissediyorsunuz aslında DHB'li bireylerde. Ama bu uyuşuk bilişsel tempolu kişilerde, hani böyle kişiler vardır diye değil de hani buna uygun olduğunu düşündüğümüz insanların, neticede bu tanı kılavuzlarında bile yer almıyor ama bence anlamlı bir kavram. Anlatınca biraz da sizin de kafanızda canlanacak. Bu kişilerde durum tersi. Yani daha yavaş bilişsel işleme hızına sahipler. Daha düşük bir motor reaksiyon sahipler. Hatta bu yavaşlık bradikardi olarak bile adlandırılabilir. Bradikardi gibi düşünün. Kalp hızının yavaşlaması. Bu da bradikardi, zihnin yavaşlaması. Yani yine düşüncelerin ve motor tepkilerin yavaşlaması. Birçok çalışma yapılıyor yavaş yavaş. Hani Russell Barkley'nin bu kavramı öne sürmesinden sonra diğer araştırmacıların da ilgisini çekiyor. %30-60 arasında aslında DB'ye benzediği gösteriliyor semptomların. Birlikte mi görülüyorlar, bu DB'nin bir alt tipi mi? Aslında biraz karışık ama dediğim gibi en önemli nokta bu sluggish cognitive tempoda, yani uyuşuk bilişsel tempoda yavaşlık ön planda. Bir yavaş bilişsel bir proses süreci var. DB'de genellikle böyle olmuyor. DB'de de belki bazen yavaşlık oluyor ama genel olarak yavaşlama pek beklediğimiz bir şey değil. Bu kişiler özellikle böyle gündüz düşleri, sınıfta bir konferans salonunda bir şey anlatılıyor, onlar bir yerlerde dalıp gidiyor. Böyle hayaller kuruyorlar. Hayaller içinde dolaşıyorlar. Dikkatlerini çok fazla vermiyorlar. Ya da siz onlara bir şey söylediğinizde, ha ne oldu? Şeylerde de var işte. 2 dakikalık bir yolculukta bile hemen uykuya dalarlar bazı insanlar. Geldik mi? Kaçırdın mı durağı? Aslında biraz böyle şakası yapılan konulardandır da. Bazı insanlar çok hızlı bir şekilde böyle dalıp gidiyorlar. Artık o uyku mu, dalma hali mi? Onun ayrımını bile yapamıyoruz. Biraz içim geçti gibi tanımlanan tabloları aklınıza getirebilirsiniz. Yapılan yine bazı araştırmalar var. Nöropsikolojik bağlantılarla ilgili, beyindeki işleyişle ilgili. Genel anlamda bu uyuşuk bilişsel tempodaki insanların adlandırmada bir yavaşlık sahibi olduğu. Yani bir şeyin ismini vermekte ya bu neydi, bu neydi ya diye böyle düşünmeleri ya da bir şeyleri böyle işleme hızlarının yavaş olduğu gösteriliyor. Tabii bu da bazı çalışmalarda tam olarak şey olmuyor ama yine de böyle bir yavaşlık hali var. Yani bu kişiler hani yavaş düşünüyorlar aynı zamanda her zaman değil ama bazen de motor tepkileri dahi gecikmeli oluyor. Neden böyle oluyor bunu bilmiyoruz. Yani yavaş bilişsel işlenme bunu yapıyor yoksa yavaş bilişsel işlenme yoksa yavaş motor tepkisi mi bu gecikmeyi açıklıyor? Aslında biraz cevap aradığımız soru da bu. Siz ona bir şey söylüyorsunuz. Bunu bir işlemleme süreci var. Yani söylediğiniz şeyi mi anlayamıyor, gecikiyor yoksa anlıyor ama cevap verirken o motor tepkisi mi gecikiyor? Biraz buna cevap aranıyor açıkçası. Tabii bu kişilerin yaşadıkları sadece dikkat eksikliği ve bilişsel yavaşlama değil. Aynı zamanda bazı sıkıntılar da yaşandığı, daha emosyonel bazı şeyler yaşandığı da söyleniyor. Depresif oldukları, daha kaygılı oldukları söyleniyor. Biraz böyle mutsuz, geri çekilmiş ve sosyal işlevlerden bir miktar uzak oldukları gözlemleniyor. Yani açıkçası bu tarz insanlar çevremde de ben gözlemliyorum. Bazı hastalarımın da bazı durumlarını buna benzetiyorum. Tam olarak hani DEB mi değil mi çok önemli değil aslında ama böyle bir tablo olduğunu bilmek iyi olabilir. Çünkü bu insanlar böyle kendi pasif katılımcı oldukları bir şeylere katıldıkları sırada diyelim ki bir konferansa katılıyorlar ve dinleyiciler dinleyemiyorlar ya da amfide bir derse gidiyorlar. Ders başladıktan 1 dakika sonra uyumaya başlıyorlar. Her ne kadar önceki gün uykularını almış olsalar da uykuyla ilgili bir sıkıntıları olmasa bile uyaranlar biraz böyle azaldığı vakit ya da kendini çok ilgilendirmeyen bir konu olduğunda uykuya dalıyorlar. Daha tipik DEB'li bir birey için buradaki şey yani dikkatini başka bir şeye vermek, başka bir şeyle meşgul olmak gibi ilerliyor. Ama bu kişilerde daha çok uyku üzerinden, çok hızlıca uykuları geliyor. Kendini sürekli uyanık tutmaya çalışıyorlar. Sürekli kahve içmeye, bacaklarını cimciklemeye, arkadaşlarıyla işte böyle bir dürtmeye gibi. Hani çok olur böyle hocanın işte arkadan seslendiği uyan evladım ya da git evinde uyu. Bazı hocalar da böyle derste uyunmasına çok tepki gösterirler. Ama bu kişiler böyle normalde çok uyunmayı beklenmeyen yerlerde de uyurlar. Yani böyle narkolepsi hastaları gibi neredeyse bir tiyatroya giderler. Tiyatroda uyurlar. Aslında tiyatro değil mi? Baya böyle sesli, gürültülü bir yer. Ya da böyle gürültülü, sesli bir ortamda kendilerine böyle başını koyacakları bir yer bulurlar. Hemen kafalarını koyarlar. Dirseklerini bir bükerler, bir şey yaparlar. Başlarını yaslayacakları bir yer bulurlar. Yani bazı insanlar görürüz mesela uçakta daha yani uçak kalkmadan uyumaya başlar. Böyle biraz siz sabırsız bir insansınız. Bir şey sorarsanız cevap geç verir. Bir şey isterseniz onu 2 saatte size uzatır. Bazı insanların tempoları biraz yavaşlıyor gibi geliyor bana da. Bu böyle kişisel bir özellik de olabilir. Ama böyle bir sluggish cognitive temponun bir görünümü de olabilir. Belki bununla ilgili daha fazla araştırma var. Çünkü şunun için yani bu insanları DEB gibi mi yaklaşmak lazım? Ya da başka bir tablo gibi mi yaklaşmak lazım? Ya da bu insanlar ileride Alzheimer demansı ya da diğer bazı demans tablolarına daha mı yatkın oluyorlar? Bunları da bilmek lazım. Depresyonla karışıyor olabilirler. Açık bir depresyon belirtisi göstermiyor da olabilir. Sadece bu tarafla ilgili bir zorluk yaşıyor olabilir. Bence tanıları da karıştırabilen bir şey. Yani nasıl tedavi ediliyor diye sorarsanız da biraz DEB gibi, biraz depresyon gibi tedavi ediliyor. Biraz yaşam kalitesini arttırmak, katılımı yine arttırmak etkinliklere o şekilde yaklaşılıyor. Tabi bu şeyden bahsettim. Bence bu önemli. Çok defa karıştırılan şeylerden bir tanesi. Bazı insanlar sahiden uyku uyuyorlar ama uyku uyuduklarını sanıyorlar. Uyku apnesi olanlar, bazı hava yolu darlığı yaşayan kişiler, özellikle burundan nefes alıp ağızdan vermiyorsanız ya da burundan nefes alıp burundan veremiyorsanız gece uyku sırasında ağızdan nefes alıp veriyorsanız iyi sonuçlara yol açmıyor. Uyusanız bile dinlendirici olmuyor. Akciğerler yeteri kadar oksijenlenmiyor. Bunu da anlamanın çok kolay bir yolu var. Sabah eğer ağzınız kuru bir şekilde uyanıyorsanız muhtemelen ağızdan solunum yapıyorsunuzdur. Bir diğer şey özellikle hani okul zamanlarından ya da kurumsal bir yerde çalışıyorsanız ya da herhangi bir yerde mesela öğlen yemekleri sonrasında Bazı insanların bu çok ciddi bir uyku ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da böyle kısmen reaktif hipoglisemi gibi. Yani bazı insanlar yemekten sonra hızlıca bir uyku ihtiyacına sahip oluyor. O da onların tempolarını yavaşlatıyor. Hatta bazı insanlar yemek yemekten kaçınıyor, uykusu gelecek diye. Burada tabii ki özellikle beslenme, yani ruhsal açıdan da çok önemli beslenme. Uyku hijyeni açısından da çok önemli. Ağır şeyler yediğinizde, yağlı, karbonhidrat anlamında işte glisemik indeksi yüksek şeyler yediğinizde böyle bir hipoglisemik hissetme hali ya da bazı hormonların etkisine girme durumu oluyor ve bu bir uyku veriyor insana. O yüzden bu tablolarda yaşanmaması için aslında hani böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız gerçekten bir dahiliye uzmanına, eğer daha da ihtiyacınız varsa bir endokrin uzmanına ya da uykuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız işte göğüs hastalıklarına, kulak burun boğaza bu tarz yerlere, yani bir hava yoluyla ilgili bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız özellikle başvurmak gerekiyor. Çünkü yani bu tablo zaten karışık bir tablo, birkaç şeye benziyor. En azından bazı şeyleri biraz olsun netleştirmek iyi olabilir. Sonrasında zaten buna rağmen devam ediyorsa bu yavaşlık hali yine geldiğimiz yer biraz DEB tedavisine benziyor. Metifenidatlar ön plana çıkabilir. Bazen antidepresanlar işe yarayabiliyor. Modafinil grubu daha çok böyle uyku hali üzerinden ilerliyorsa böyle bir narkolepsi hastasıymış gibi yaklaşmak yine iyi yollardan bir tanesi. O yüzden hani eğer böyle mükerrer bir şekilde her gün böyle bir uyku hali, bir yavaşlık hali, söylenenlere geç cevap verme hali böyle bir tablo ile karşı karşıyasanız bu DEB'nin bir alt tipi ya da bir varyantı ya da kendi başına bir fenomen olabilir. Başka buna yol açabilecek sebepleri ekarte ettikten sonra bu uyuşuk bilişsel tempoyu düşünmek iyi olabilir. Ben bu podcast'i böyle çok uzun tutmayacağım. Hani insanlara en azından böyle bir tabloyu canlandırmak için bu podcast'i kaydettim. O yüzden hani umarım istifade edeceğiniz bir podcast olmuştur. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.